Ayrım 37.
Sayfa numarası 352. 597. Neden yönünden hukuka aykırılık? İptali gerektiren nedenlerden üçüncüsü, iptali istenen işlemin sebep ya da neden denen ögesinde yapılan sakatlıktır. Genellikle tüm yönetsel işlemler bir nedene dayanır. Yönetim hukukunda bir yönetsel işlemin nedeni, işlemin dışında yönetimi böyle bir işlem yapmaya yönelten nesnel etkenlerdir. Neden, yönetsel işlemin dayanağıdır. Neden açısından yönetsel işlemler üç kümede toplanır. 598. Nedeni belli işlemler. Yönetsel işlemin dayanağı olan nedeni yasalar açıkça belirtmiştir. Bu gibi durumlarda yönetimin yaptığı işlemin yasanın gösterdiği nedene dayanması gerekir. Aksine yapılan bir işlem neden yönünden sakat olur. 599. Nedeni yönetime bırakılan işlemler. Yasalar bazen yönetsel işlemin bir nedene dayanmasını belirtmekle yetinirler. Bu nedenin ne olduğunu açıkça saptamazlar. Nedenin saptanmasını yönetime bırakırlar. Örneğin, emekli sandığı kanununa göre 30 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın resen emekli edilebilirler. Bu kuraldan anlaşıldığı gibi emekli etme işleminin nedenini yasa açıkça belirtmemiştir. Emekli etme işleminin bir nedene dayanacağı yasada geçen lüzum görüldüğünde sözcüklerinden anlaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda yönetimin emekli etme işleminin nedenini göstermesi ve gösterdiği nedenin de hizmet yararına olması gerekir. 600. Neden gösterilmesi öngörülmemiş işlemler. Bazı yönetsel işlemlerin nedeni belirtilmediği gibi neden gösterilmesi de istenmemiş olabilir. Bu gibi durumlarda yönetsel işlemin dayanacağı neden tümü ile yönetimin takdirine bırakılmıştır. Bu durumda yönetimin işlemi yaparken bir neden göstermemiş olması işlemin iptalini gerektirmez. Buna karşın yönetimin dayandığı fakat kararında göstermediği neden kamuya ve hizmetin yararına olmalıdır. Yönetimin dayandığı nedenin hukuk dışı bir neden olduğu ileri sürüldüğünde yönetim dayandığı nedeni açıklamalıdır. 601. Gösterilen nedenin hukuka uygun ve gerçek olması. Yönetsel işlemin dayanağı olan neden hukuksal bir işlem olabileceği gibi bir olay da olabilir. Yönetimin kararında gösterdiği ya da istek üzerine açıkladığı neden, o işlem için öngörülen neden değilse ya da gösterilen neden başka bir hukuksal sonuç doğuruyorsa ya da neden olarak gösterilen olgu ile karar arasında kamu yararı yönünden olağan bir ilişki yoksa, işlem neden yönünden hukuka aykırı olur. Gösterilen nedenin hukuka uygun olması yeterli değildir. Buna ek olarak gösterilen nedenin gerçek olması da gerekir. 602. Konu yönünden hukuka aykırılık. Yönetsel işlemin doğuracağı sonuca konu denir. Bir işlemin konusu, o işlemin hukuk düzeninde ortaya getireceği değişikliktir. Örneğin, 65 yaşını dolduran bir kimsenin emekli olmasını sağlayan işlemin konusu, kişinin memur durumundan çıkarılıp emekli durumuna sokulması, nedeni ise memurun 65 yaşını doldurmasıdır. Bilindiği gibi yönetsel işlemlerin doğuracağı sonuçlar başka bir deyişle işlemin konusu yasalarla önceden belirtilmiştir. Bu açıdan yönetsel işlemler medeni hukuk işlemlerinden ayrılırlar. Medeni hukuk alanında kural olarak sözleşme serbestliği vardır. Taraflar kural olarak yapacakları işlemlerin içeriğini serbestçe saptarlar. Buna karşın yönetsel işlemlerin içerikleri yasalarla önceden saptanmıştır. Onların belirttiği gibi yönetim hukuku konu yönünden bir statüler hukukudur. 9. S.S. Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 1966, Cilt 1, Sayfa 312. Konu yönünden hukuka aykırılığı, öze ilişkin hukuk kurallarına aykırılık olarak da anlama olanağı vardır. Bu durumda öze ilişkin hukuk kurallarının yanlış uygulanması işlemi konu yönünden sakatlar. Konu yönünden aykırılık çeşitli biçimlerde kendini gösterir. Örneğin işlemin hukuksal temelden yoksun olması, yasa ile yasaklanan bir konuda karar alınması, yasal dayanak olmadan yükümlülük getirilmesi, belli bir amaç için konan kuralın uygulama alanının genişletilmesi gibi. 603. Amaç yönünden hukuka aykırılık. Amaç yönünden idari yargılama usulü kanununun deyimi ile maksat yönünden hukuka aykırılık yönetsel yargının bir özelliğidir. Yönetsel işlemlerin kamu yararı dışında ya da yasanın belirttiği amaç dışında başka bir amaç için kullanılmasını iptal nedeni olarak benimsemiştir. Amaç yönünden hukuka aykırılığa yetki saptırması da denilmektedir. Yönetsel işlemlerle varılmak istenen amaç, kimi kez yasalarla açıkça belirtilmiştir. Bu gibi durumlarda özel amaçtan söz edilir. Kuşkusuz yasalarda belirtilen özel amaç, belirli bir anlamda kamu yararından başka bir şey değildir. Yasalarla özel amacın belirtilmediği durumlarda genel amaç, başka bir deyişle kamu yararı söz konusudur. Amaç, yönünden hukuka aykırılık, diğer aykırılık nedenlerinden farklıdır. Öznel bir nitelik taşır. İşlemi yapanın niyetini araştırmak gerekir. Yönetim bu işlemi ne amaçla yapmıştır? Kamu yararı dışında başka bir amaç gütmüş müdür? Yargıcın bu sorulara yanıt bulması gerekir. 604. Genel amaç yönünden hukuka aykırılık. Tüm işlemler kamu yararı için yapılır. Yönetimin kamu yararı dışında bir amaç gütmüş olması, yaptığı işlemi amaç yönünden sakatlar. Genel amaç yönünden hukuka aykırılık durumları genel olarak aşağıdaki biçimlerde ortaya çıkar. A. Kişisel bir amaç güdülmüş olması. B. Üçüncü kişileri koruma amacının güdülmüş olması. C. Siyasi bir amaç güdülmüş olması. 605. Özel amaç yönünden hukuka aykırılık. Yönetime genel amacın dışında bazen özel bir amacın gerçekleştirilmesi için yetkiler tanınmıştır. Bazen özel amaç yasa ile açıkça belirtilir ya da yönetsel yargı yeri işlemin özel amacını yasaları yorumlayarak çıkartmaya çalışır. Bu özel amaca aykırı düşen kararlar hukuka aykırı olur ve iptalleri gerekir. 4. İptal davasının doğurduğu sonuçlar. 606. İptal davasının reddedilmesi. İptal davası ile davacı, dava konusu olan işlemin iptal edilmesini, ortadan kaldırılmasını sağlamak ister. İptal davası üzerine yönetsel yargı yeri açılan iptal davasını ya ön koşullar açısından ya da esastan reddedebilir. Danıştay'ın red kararı vermesi, iptali istenen işlemin hukuka uygun olduğunu ya da en azından iptali istenen işlemin iptali için gereken koşulların gerçekleşmediğini gösterir. Açılan iptal davası ister ön koşullar ister işin özü yönünden reddedilmiş olsun, davada taraf olmayan üçüncü kişilerin durumunu etkilemez. Üçüncü kişiler isterlerse aynı karara karşı iptal davası açabilirler. 607. İptal kararının verilmesi. 10. AŞ gözü büyük, iptal davasının sonuçları, Abadan'a armağan. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını 1969, sayfa 329. Y.Y. Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, 1970. Danıştay'ın aldığı iptal kararı önemli sonuçlar doğurur. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki yargıç ister işlemin tümünü ister bir bölümünü iptal etsin, yönetimin yerine geçerek iptal ettiği kararın yerini almak üzere kendisi hukuka uygun yeni bir karar alamaz. Yargıç ancak iptal kararı ile kararın hüküm fıkrasında ya da gerekçesinde duruma göre açık ya da kapalı bir biçimde yönetime nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda yol gösterebilir. Kısaca, iptal kararı ile yargıç, iptal ettiği yönetsel işlemin hukuka aykırı olduğunu, hukuka aykırı olan yönetsel işlemi ortadan kaldırdığını belirler, yargıcın görevi burada biter. Gerek öğretide, gerek Danıştay içtihatlarında benimsenmiş olan bu durum, anayasanın 125. maddesinde yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. Yürütme görevinin, kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayarak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez biçiminde yer almıştır. Yargı yerince verilmiş olan iptal kararının doğurduğu sonuçlar 3 açıdan ele alınabilir. A. İşlem yönünden. İptal kararına konu yönetsel işlem ve bu işlemin doğurduğu hukuksal sonuçlar iptal kararı verilmesi üzerine ortadan kalkarlar. Danıştay kararlarındaki gelişmeler de göz önünde bulundurularak iptal kararının işlem yönünden doğurduğu sonucu şöyle özetleyebiliriz. İptal kararı geriye yürür, iptal edilen karar hiç alınmamış gibi ilke olarak eski durum kendiliğinden geri alır. Eski durumun kendiliğinden geri gelmesine bir engel varsa, yönetim bu engeli kaldırmak için gereken işlemi yapmak, bu da yeterli değilse davacının durumunu düzeltmek için gereken önlemleri almakla yükümlüdür. 11. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun 9-7-1966 gün ve E.65-21 K.66.7 sayılı kararı Danıştay Kararlar Dergisi sayı 103-106 sayfa 77. Danıştay 3. Dairesi'nin 9-9-1966 gün ve E.66-337 sayılı kararı Danıştay Kararlar Dergisi sayı 107-110 sayfa 50. Danıştay Genel Kurulu'nun 3-10-1966 gün ve E.66-235 K.66-236 sayılı kararı Danıştay Kararlar Dergisi sayı 107-110 sayfa 53. B. Taraflar yönünden. İptal edilen karar ister genel nitelikte ister bireysel nitelikte olsun her şeyden önce davanın taraflarını etkiler. C. Üçüncü kişiler yönünden. İptal kararının üçüncü kişileri etkileyebilmesi için genel nitelikte olması gerekir. İptal edilen karar genel nitelikte ve davacıdan başka kişileri de ilgilendiriyorsa, davada taraf olmayan fakat iptal edilen kararla ilgisi bulunan üçüncü kişileri de etkiler. İptal kararı ile genel nitelikteki yönetsel karar da ortadan kalkmış olacağı için bu kararla ilgili olan herkes iptal kararından yararlanır. 5. İptal kararlarının yerine getirilmesi. 608. İptal kararının yerine getirilmesinde çeşitli durumlar. İptal davasına konu olan işlemlerin yapılarının birbirinden çok farklı olması, yargı yerlerince verilen iptal kararlarının hukuksal niteliği ve iptal kararlarının yerine getirilmesi görevinin genellikle işlemi iptal edilen yönetsel kuruluşa düşmesi, iptal kararlarının yerine getirilmesini güçleştirmektedir. İptal kararlarının yerine getirilmesi, iptal edilen yönetsel işlemin niteliğine göre değişik durumlar göstermektedir. Şimdi bunları kısaca gözden geçirelim. 609. Yönetimin yeni bir işlemde bulunmasının zorunlu olmadığı durumlar. Bazı durumlarda yönetmelik iptalinde olduğu gibi iptal kararının yerine getirilmesi için yönetim tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. İptal edilen yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması için yönetimin yeni bir yönetmelik çıkartması gerekmez. Yönetim, iptal edilen yönetmenliğin yerine hukuka uygun olmak koşulu ile her zaman yeni yönetmelikler çıkartabilir. Yönetim, yeniden düzenleme yaparken de verilmiş olan iptal kararını göz önünde bulundurur. 610. İptal kararı bazı durumlarda yönetimin aynı sonucu doğuran yeni bir karar almasına engel olmaz. Kimi durumlarda iptal kararı üzerine yönetim aynı sonucu sağlayan yeni bir karar alabilir. Eğer yönetsel işlem biçim yönünden iptal edilmiş ise yönetim bu gibi hukuka aykırılık durumlarını gidererek aynı sonucu doğuran yeni bir karar alabilir. Hemen ekleyelim ki bu yeni karar alındığı tarihten itibaren geçerlidir. Bu yeni karar etki bakımından iptal edilmiş olan eski kararın alındığı tarihe kadar geriye yürümez. Yönetim, iptal kararında söz konusu edilen duruma uygun hareket etmekle iptal kararını yerine getirmiş olur. İptal kararının ışığı altında yönetimce alınan yeni karar yine hukuka aykırı ise yeniden iptal davasına konu olabilir. 611. Kimi durumlarda yönetim iptal edilen kararın aksine bir karar alma zorundadır. Yönetim bazı durumlarda iptal edilen kararın tersine bir karar alma durumundadır. Bu duruma özellikle olumsuz kararlarda rastlarız. Örneğin yönetime inşaat ruhsatı almak için başvurulması üzerine yönetimin bu isteği reddetmesi durumunda bu olumsuz kararı yargı yerinin iptal etmesi üzerine yönetimin iptal edilen kararının aksine yeni bir karar alması, koşulları varsa ilgiliye ruhsat vermesi gerekir. Bilindiği gibi mahkemenin vermiş olduğu iptal kararı ruhsat yerine geçmez. 612. Kimi durumlarda yönetimin iptal edilen kararla ilgili olanların hukuksal durumlarında değişiklikler yapması gerekir. Kimi durumlarda yönetimin iptal kararını yerine getirebilmesi için İptal edilen kararla ilgili olanların hukuksal durumlarında bazı değişiklikler yapması gerekebilir. Örneğin yönetimce emekli edilen bir memur hakkında verilen kararın iptali üzerine bu iptal kararının yerine getirilmesi, memurun eski durumunun geri getirilmesi, sanki bu emekli etme işlemi yapılmamış gibi memurun bütün haklarının geri verilmesini gerektirir. Memurun görevine başlatılması, açıkta geçirdiği sürenin kıdemine sayılması, gerekiyorsa yükseltilmesinin yapılması gibi. 613. İptal kararının yerine getirilmesi olanağı bulunmayabilir ya da iptal kararını uygulama büyük haksızlık doğurabilir. İptal kararını yerine getirme olanağının bulunamaması ya da iptal kararı yerine getirildiğinde büyük haksızlıkların ortaya çıkması, ilgililere tazminat verilmesini ya da yasama organının işe karışarak iptal kararının yerine getirilememesinden dolayı zarara uğrayanın durumunu düzeltici önlemler almasını gerektirebilir. Örneğin görevinden uzaklaştırılmış olan bir memurun iptal kararını alıncaya kadar emeklilik yaşı olan 65 yaşını doldurması durumunda memurun eski görevine dönmesi olanağı yoktur. 614. İptal kararlarını yerine getirme zorunluluğu. 12. 100 yıl boyunca Danıştay, sayfa 712, Danıştay kararları ve yürütmenin durdurulması, Türk Hukuk Kurumu yayını 1966, Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, cilt 3, sayfa 1988, AŞ Gözü Büyük, İptal İlamlarının İnfazı ve Danıştay'ın Tutumu, cilt 16, sayı 2, sayfa 119, AŞ Gözü Büyük, Yönetsel Yargı 1993 sayfa 189, Y. Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları 1971 sayfa 77. Yönetim iptal kararlarını yerine getirmek zorundadır. İdari Yargılama Usulü Kanunu bu alanda daha ayrıntılı bir düzenlemeye gitmiştir. Buna göre A. Yönetim yargı kararlarının icraplarına göre gecikmeksizin işlem ve eylemde bulunmakla yükümlüdür. Bu süre yargı kararının tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez. B. Yargı kararını 30 gün içinde yerine getirmeyen yönetime karşı yönetsel yargı yerinde maddi ve veya manevi tazminat davası açabilir. C. Yargı kararları kamu görevlilerince kasıtlı olarak 30 gün içinde yerine getirilmezse, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisine karşı adliye mahkemesinde tazminat davası açılabilir. D. Tazminat ve vergi davalarında kararın yerine getirilmesinin gecikmesi durumunda kararın yönetime tebliği tarihinden itibaren yönetim yasal gecikme faizi öder. Bu kurallardan açıkça anlaşıldığı gibi yönetim yargı kararlarını yerine getirme zorundadır. Bu konuda yönetime yargı kararlarını yerine getirmenin dışında herhangi bir olanak tanınmamıştır. Danıştay kararlarının kasıtlı olarak yerine getirilmemesi, ilgili kamu görevlisinin hem cezai hem de mali yönden sorumluluğunu gerektirir. Hiçbir kamu görevlisinin yargı kararlarını yerine getirmemek suretiyle kamu bütçesinden tazminat ödetme yetkisi yoktur. Anayasa 129. maddesi ile memur ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak ancak idare aleyhine açılabilir kuralını getirerek memurlar için bir güvence sistemi öngörmüştür. Anayasanın bu kuralını salt olarak uygulamak amacı aşan bir uygulama olur. 13. Bakınız sıra No. 336. Kamu görevlisinin yetkisini kullanırken işlediği kusur, suç düzeyine ulaşmış ise anayasanın öngördüğü güvence sisteminin bu gibi durumları da kapsadığı söylenemez. 14. İH Özay, Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma, 1986, sayfa 73, not 109. Kasten yargı kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlisinin durumu bunun belirgin bir örneğidir. Anayasaya göre yönetim mahkeme kararlarının yerine getirilmesini geciktiremez. Yargı kararlarının kasıtlı olarak yerine getirilmemesi, hatta yerine getirilmesinin geciktirilmesi anayasaya göre suçtur. Bunu da ceza kanunu cezalandırmaktadır. Unutmamak gerekir ki anayasa konusu suç teşkil eden emirleri yerine getiren kamu görevlisinin sorumluluktan kurtulamayacağını belirtmiştir. Böyle bir durumda yargı kararını kasten yerine getirmeyerek suç işleyen kamu görevlisine karşı kişisel sorumluluğundan dolayı adliye mahkemesinde tazminat davası açılamayacağını söylemek amacı aşan bir yorum olacaktır. Anayasanın kabulünden hemen önce çıkarılmış olan İdari Yargılama Usulü Kanunu, kasten yargı kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlisine karşı da tazminat davası açabileceğini öngörmüştür. Bu kuralın anayasa ile uyum halinde olmadığı da söylenemez. 5. Tam yargı davaları. 1. Tam yargı davalarının nitelikleri. 615. Kavram 1. R. Başpınar, Tam Yargı Davaları, 100 Yıl Boyunca Danıştay, 1968, sayfa 481. L. Duran, Türkiye İdaresi'nin Sorumluluğu, 1974. Y. Esin, Danıştay'da Açılacak Tazminat Davaları 2, Esas, 1976. Y. Esin, E. Dündar, Danıştay'da Açılacak Tazminat Davaları 1, Usul, 1976. A.Ş. Gözü Büyük, Yönetsel Yargı, 1996, sayfa 229. Gözü Büyük Dinçer, İdari Yargılama Usulü, 1996, sayfa 89. Yönetsel dava türlerinden biri de tam yargı davasıdır. Tam yargı davası, edim davası niteliğinde olan bir davadır. Bu dava türü ile yönetim hukuku alanında ihlal edilmiş hakkın yerine getirilmesi veya uğranılan zararın giderilmesi sağlanır. 616. Tam yargı ve iptal davalarının karşılaştırılması. Tam yargı davası ile iptal davası karşılaştırıldığında aşağıdaki farklar görülür. A. İptal davasına yalnız yönetsel işlemler konu olur. Tam yargı davalarına ise yönetsel işlemler, yönetsel eylemler ve yönetsel sözleşmeler konu olabilir. B. Davacı iptal davası ile yalnız yönetsel işlemin iptalini isteyebilir. Tam yargı davasında ise davacı bir hakkın yerine getirilmesini, bir hakka yapılan saldırının durdurulmasını ya da uğranılan zararın giderilmesini isteyebilir. C. İptal davasını açabilmek için iptali istenen işlem ile davacı arasında bir ilişkinin bulunması genel olarak yeterli sayılırken, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda 1994 yılında yapılan değişiklik ile bir kısım iptal davalarında da tam yargı davalarında olduğu gibi kişisel hakkın ihlal edilmesi koşulu aranmaktayken, 2000 yılında aynı yasada yapılan son değişiklikle menfaat ihlali kıstası yeniden getirilmiştir. Bakınız sıra No. 570. Buna karşılık tam yargı davasında dava açabilmek için hakkın ihlal edilmiş, başka bir deyişle çiğnenmiş olması gerekir. Bakınız sıra No. 570 ve 581. D. İptal davası nesnel nitelikli bir dava türüdür. İptal davasında yönetsel işlemin hukuka aykırı olup olmadığı karara bağlanır. Tam yargı davasında ise bir hak ihlalinden dolayı yönetimin bir edimde bulunması gerekip gerekmediğine karar verilir. E. İptal davasının doğurduğu sonuçtan iptal edilen karar ile ilgili olan veya kişisel hakkı ihlal edilmiş bulunan herkes yargılanabilir. Tam yargı davasının doğurduğu sonuçtan ise ancak davanın tarafları yararlanır. 2. Tam yargı davasına yol açan yönetsel etkinlikler.